Ayrım 20. Maceracılar. Wilbur Smith. Sayfa 286. Bruce yerlinin bıçağı tutan elinden korunarak dirseğinin altındaki sinir merkezini buldu. Oraya baş parmağıyla bastı. Baluba feryat ederek bıçağı düşürdü. Panga tahtalara çarptı. Bruce bir kolunu adamın boynuna dayayarak boş eliyle de süngüsüne uzandı. Baluba tırnaklarıyla Bruce'un gözlerini oymaya çalışıyordu. Tırnakları Bruce'un burnunun yanını yırttı ama Bruce süngüyü çıkarabilmişti. Ucunu adamın göğsüne dayayarak olanca gücüyle bastırdı. Çeliğin bir kaburgaya dayandığını duydu. Canı yanan vahşi daha büyük bir güçle savaşmaya başladı. Bruce etin içinde süngüyü çevirdi, öbür koluyla da adamın başını yere itti. Süngünün ucu kemiği sıyırarak aradaki açığı buldu ve birden sapına kadar gömülüverdi. Baluba'nın bedeni sarsıldı ve Bruce'un elindeki süngü sallandı. Bruce adamın ölmesini beklemedi bile. Süngüyü çekerek ayağa fırladı. Aynı anda Rafi'nin bir Baluba'yı havaya kaldırdığı gibi köprünün parmaklığının üstünden aşağıya attığını gördü. Bruce ölü jandarmanın elindeki tüfeği kaparak parmaklığa yaklaştı. Aşağıdakiler bağırarak yukarıdakileri itiyor, balubalar o yandan saldırıyorlardı. Bruce kötü kötü bu tıpkı bir çitteki serçeleri çifteyle vurmaya benziyor diye düşünerek yaylım ateşle parmaklığı temizleyiverdi. Sonra eğilip aşağıdaki insan yığınının üstüne kurşun yağdırdı. Tüfek boşalmıştı. Bunu cebinden çıkardığı şarjörle doldurdu. Köprünün alt desteklerinde kimse kalmamıştı. Kafalar akıntıya kapılmış uzaklaşıyordu. Bruce silahını indirerek çevresine baktı. Üç jandarması yaralamış olduğu Baluba'yı öldürüyorlardı. Vahşinin başında durmuş onu süngüleyerek homurdanıyorlardı. Vahşi de hala bağırmaktaydı. Bruce başını çevirdi. Ayın parlak ucu ağaçların üstünde belirdi. Çevresinde bir hale vardı. Bir sigara yaktığı sırada arkasındaki korkunç sesler de kesildi.
Bir şeyin yok ya patron.
Yok iyiyim. Sen nasılsın Rafi?
Korkunç susadım. Benim kartonu kimsenin ezmemiş olduğunu umarım.
Bruce ilk ateşten sonuncusuna dek ancak 4 dakika geçti diye tahmin etti. Savaş böyle işte. 7 saat bekleyip sıkılıyorsun ve sonra 4 dakika deli gibi uğraşıyorsun. Ama yalnızca savaşta böyle değil, bütün yaşam böyle. Sonra baldırlarındaki titremeyi ve midesinin bulandığını hissetti. Böylece vücudu tepki gösteriyordu.
Ne oluyor?
Kamptan biri haykırıyordu. Bruce Henry'nin sesini tanıdı.
Her şey yolunda mı?
Bruce da haykırarak onları püskürttük diye karşılık verdi. Her şey yolunda, yine uyuyabilirsin. Sonra kendi kendine şimdi hemen oturmam gerek dedi. Ölen Baluba yanaklarında ve alnındaki dövmeler dışında tıpkı Bruce'un emrindeki Bambala ve Bakuba askerlerine benziyordu. Bruce el fenerini cesede tuttu. Kollar ve bacaklar sıska olmakla birlikte iyice kaslıydı. Karın da yıllarca iyi beslenememekten oldukça şişti. Bu eğri büğrü çirkin bir vücuttu. Bruce tiksinerek yine ışığı onun yüzüne çevirdi. Derinin altında kemikler, sert düzlükler meydana getiriyorlardı. Burun yassıltılmıştı ve kalın dudaklarda tiksinti veren bir vahşet vardı. Bunlar hafifçe gerildiği için adamın eğelenerek bir köpek balığınınki gibi sivriltilen dişleri gözüküyordu. Rafi karanlıkta Bruce'un yanında konuştu.
''Bu sonuncusu patron, onu da nehre atayım.''
İyi. Rafi cesedi kaldırırken soludu ve sonra kara dirili aşağıya düşerken sular şıkırdadı. Rafi ellerini parmaklığa sildikten sonra gelerek Bruce'un yanına oturdu.
Tanrı'nın belası goriller.
Rafi'nin sesi Afrika'nın kabilelerine özgü düşmanlıkla doluydu.
Şu Birleşmiş Milletler'in insanlarından kurtulduktan sonra buradakilerden bazılarını da temizlememiz gerekecek. Tanrı'nın belası Balubaların öğrenmesi gereken bazı şeyler var.
Bruce bu böyle sürüp gidiyor diye düşündü. Musevilerle Hristiyanlar, Katoliklerle Protestanlar, Beyazlarla Siyahlar, Bambalalar ve Balubalar. Saatine baktı. Şafak sökmesine daha 2 saat vardı. O şiddet gösterisinin neden olduğu tepki hafiflemişti. Sigarayı tutan eli titremiyordu artık.
Rafi yeniden gelmezler diye mırıldandı. İstersen şimdi biraz uyuyabilirsin. Ben gözlerimi açık tutarım patron.
Yok teşekkür ederim. Seninle bekleyeceğim.
Sinirleri uyuyabileceklerini yatışmamıştı.
Bir biraya ne dersin?
Teşekkürler. Bruce birayı yudumlayarak kampın çevresindeki ateşlere baktı. Ateşler sönmüş, küllü korlar kalmıştı. Fakat Bruce Ruffy'nin haklı olduğunu biliyordu. Balubalar o gece yeniden saldırıya geçmeyecekti.
Bağımsızlığından hoşnut musun?
Anlayamadım patron.
Bu soru Ruffy'yi şaşırttığı için dönüp Bruce'a baktı.
Yani Belçikalılar gittikten sonra durumu beğeniyor musun?
Bu iş iyi oldu sanırım.
Ya Tshombe merkezi hükümete boyun eğmek zorunda kalırsa?
Ruffy o deli Araplar diye hırladı. Hepsinin bizden istediği de bakır. O bakırı çıkarabilmek için sabahları erkenden kalkmak zorunda kalacaklar. Burada eğerde oturan biziz şimdi.
Afrika kıtasında iktidar mücadeleleri at üstünde yapılan bir mızrak turnuvası gibiydi.
Şimdi eğerdeyim. Beni atımdan düşürmeye çalış.
Yoksa Londra, Moskova, Washington ve Pekin'in sandığı gibi durum ahlak ve siyaset doktrinlerine dayanmıyor. Söz konusu olan bir ölüm kalım sorunu. Bruce büyük günler gelecek diye düşündü. Benim ülkem patladığı zaman onun yanında Cezayirlilerin başardıkları çocuk oyuncağı gibi kalacak. 26. Bölüm. Güneş çıkmış düzlükteki gölgeleri uzatıyordu. Bruce da Ford'un yanında durmuş, köprünün öbür yanındaki oluklu saç barınağa bakmaktaydı. Bir an vücudunu gevşeterek karşıya geçmek için yapılan hazırlıkları yeniden düşündü. Acaba unutulan bir şey var mıydı? Durumlarını daha güvenli hale sokacak başka önlemler olabilir miydi? Henry ve bir düzine adam köprünün öbür yanında yapılabilecek saldırılara karşı koymak için hazır bekliyorlardı. Önce Ford'la Sherman karşıya geçecekti. Onu kamyonlar izleyecekti. Hepsi de köprünün yıkılma tehlikesini azaltmak için boş olarak geçeceklerdi. Tanker geçmeden önce köprünün zayıflamasına meydan vermemek için boş olmaları gerekiyordu. Her kamyon geçtikten sonra Henry bunun yükünü ve yolcularını barınakla taşıyacaktı. Onları kamyonun brandayla kapatılmış arkasına yerleştirip güvene alacaktı. Son kamyon ister istemez dolu olarak geçecekti. Böyle yapmak zorundaydılar. Son olarak da Bruce tankeri karşıya geçirecekti. Bunu kahramanlık olsun diye düşünmemişti. O sabah yapılacak en tehlikeli iş buydu ve Bruce kimseye güvenemediği için bunu yüklenmişti. Tankeri karşıya geçirmeyi Ruffy'ye bile bırakmazdı. Tankerdeki 1000 litreden fazla akaryakıt onların sağ salim eve dönmeleri demekti. Bruce bir kaza olasılığını hesaplayarak kamyonların hepsinin depolarını doldurtmuştu. Ama daha Mısapa kavşağına erişmeden kamyonlardaki akaryakıt bitecekti. Ford'un direksiyonuna geçmiş olan Sherman'e baktı. Arabayı birinci vitese tak. Ağır ağır fakat duraklamadan geç. Ne olursa olsun köprüde durmamalısın. Genç kadın başını salladı, sakindi ve erkeğe bakarak gülümsedi. Bruce bu ufak tefek ve çok güzel olan kadını süzerken gurur duydu. O da bugün bir erkek işini üstlenmişti, sözlerine devam etti. Sen karşıya geçer geçmez arkandan kamyonlardan birini yollayacağım. Henry kamyona 6 adamını koyacak ve sonra ötekileri almak için Baraka'yla bu yana geçecek.
Baş üstüne Monsieur Bonaparte.
Bruce bu gece bunu ödeyeceksin diye tehdit etti. Haydi git artık. Sherman motoru çalıştırdı. Ford eğri büğrü yerden sallanarak geçip yola çıktı. Belirli bir hızla köprüye girdi. Bruce soluğunu tutmuş bakıyordu. Araba onarılan bölüme gelirken bir an duracak gibi oldu ve sonra ilerleyerek karşı yana vardı.
Tanrı'ya şükürler olsun. Bruce tuttuğu soluğunu verdi.
Sonra ilk kamyonun direksiyonunda bekleyen zenci şoförü haykırdı.
Alez!
Adam dişlerini gösterip yanaklarını şişirerek neşeli neşeli güldü. El salladıktan sonra kamyonu hareket ettirdi. Bruce onun köprüden geçmesini endişeyle seyrederken yeni tahtaların bunun ağırlığı altında hafifçe bel verdiklerini gördü. Sonra da isyan edercesine sert sert çatırdadıklarını duydu.
Pek de iyi değil diye mırıldandı.
Ruffy öyle diye kabul etti. Patron neden tankeri başkasının geçirmesine izin vermiyorsun?
Bruce başını çevirmeden konuştu. Bu sorunu seninle tartıştık. Nehrin öbür kıyısında Henry adamlarını barakadan çıkarmış kamyonun arkasına sokuyordu. Sonra baraka onlara doğru yola çıktı. Yani uzun yolculuğuna başladı. Bruce dört kamyonu karşıya geçirmek için harcanan 4 saat boyunca endişelenip sabırsızlandı. Barakanın köprüyü birkaç kez aşması gerekmişti. Bir baştan bir başa gidebilmek en azından 10 dakika alıyordu. Sonunda kuzey kıyısında sadece bir kamyon ve bir de tanker kaldı. Bruce tankerin motorunu çalıştırarak kornasını bir kez çaldı. Önündeki şoför anladığını belirtmek için elini salladıktan sonra yola çıktı. Kamyon köprüye erişip ortasına dek geldi. Araç iyice yüklüydü. Arkada 20 adam vardı. Onarılan bölüme gelince ağırlaştı. Neredeyse duruyordu. Bruce yoluna devam et diye haykırdı. Belanı versin. Aciz kalmak öfkelendirmişti onu. Budala şoför aldığı emirleri unutmuştu. Köprüde adeta sürünür gibi yavaş gidiyor. Altındaki tahtalar bu aşırı ağırlık yüzünden bükülüyordu. Bruce tankerin motor humurtusuna karşı yine de köprü kalaslarının isyan edercesine şiddetle çatırdadıklarını duydu.
Kendi kendine budala diye fısıldadı. Tanrının belası budala.
Birden kendini çok yalnız hissetti. Beceriksiz kamyon şoförü köprüyü yıkmak üzereydi. Kendisi kuzey kıyısında tek başına ve korunmasız kalmıştı. Tankeri hareket ettirdi. Önündeki kamyon şoförü paniğe kapılmıştı. Motoru hızla çalıştırıyordu. Arka tekerlekler hızla dönerken yanan lastiklerden mavi bir duman yükseliyordu. Bu sırada yerdeki tahtalardan biri yerinden çıktı. Neyse ki kamyon 1-2 sarsıldıktan sonra büyük bir homurtuyla güney kıyısına erişti. Bruce frene basıp tankeri köprünün girişinde durdurdu. Çabucak kafasını çalıştırdı. Ağır tankeri köprüye sokmadan bunu onarmak en akıl kârı işti. Fakat bu da bir gün gecikmeye neden olurdu. Oysa herkes bir sabah öncesinden beri yemek yememişti. Bu durumda eşit olasılıklara dayanarak kumar oynayabilir miydi? Durum gerçekten böyle miydi? Karşıya geçmesi için %50 olasılık vardı. Tankeri nehrin ortasına gömmek için de bir o kadar. Sonra beklenmedik anda Bruce'un yerine karar verildi. Nehrin karşısından birbiren ateşe başladı. Bruce yerinde sıçrayarak dışarıya baktı. Bu ateşe 12 tüfek daha katıldı. Bren'in bıraktığı kırmızı izler tankerin yanından geçti. Birileri onun yakınında iki yanda pusu kurmuş ateş ediyorlardı. Bruce şaşırarak bu duruma bir anlam vermeye çalıştı. Kafası karmakarışıktı. Sonra her şey birden harekete geçti. Çevre karmakarışık olmuştu. Tankerin dikiz aynasındaki bir şey dikkatini çekti. Buna boş gözlerle baktı. Sonra hemen yerinde dönerek arkasına baktı. Korkuyla Tanrı diyebildi. Ormanın iki yanından çıkan balubalar düzlüğe dolmaktaydılar. Yüzlercesi ona doğru koşuyordu. Hayvan derisinden yapılma etekleri havalanıyor, başlarındaki tüyler uçuşuyordu. Güneş ellerindeki pangalara vuruyordu. Bir ok tankerin madeni gövdesine çarparak tok bir ses çıkardı. Bruce motoru çalıştırıp direksiyona sıkı sıkı yapıştı ve tankeri köprüye soktu. Silah sesleri arasındaki 200 kadar balubanın heyecanla bağırdıklarını, tiz sesle savaş naraları attıklarını duyuyordu. Çok yakınındaydılar. Dikiz aynasına hemen bir göz attı. Gördükleri yüzünden aklını kaybeder gibi gaz pedalına bastı. Güney kıyısındaki silahlardan tanker sayesinde korunan en yakındaki baluba yalnızca 10 adım uzaktaydı. Bruce onun yüz ve alnındaki dövmeleri bile görüyordu. Bruce kendini zorlayarak gaz pedalına aşırı dayanmamaya çalıştı. Köprünün onarılan bölümüne saatte 30 kilometrelik bir hızla yaklaştı. Arkasındaki çığlıkları, öndeki gök gürültüsünü andıran silah patlamalarını duymamaya çalışıyordu. Ön tekerlekler yeni kalaslara geldi ve Bruce öteki sesler arasında tahtaların şiddetle çatırdadığını işitti. Tahtaların tekerlekler altında gevşediğini hissetti. Tanker ilerlerken arka tekerleklerin ağırlığı da bu tahtalara yüklendi. Tahtaların çatırtısı birden arttı. Kırılırlarken acı bir ses çıktı. Köprünün sallanması azalırken tanker de yavaşladı. Çünkü artık tekerlekleri boşta dönüyordu ve ileriye gitmesi olanaksızdı. Patlamayı andıran bir sesle ana desteklerden biri kırıldı. Bruce tankerin arkasının çöktüğünü hissetti. Burnu havaya kalkan tanker geriye kaymaya başladı. Aklı ona tankerden atla diye haykırıyordu. Tanker nehre uçacak, atla. Yandaki kapıya uzandı ama o anda köprünün ortası olduğu gibi çöktü ve tanker çöken köprünün ucundan uçtu. Bruce sersemlemesine yol açan bir hızla şoför yerinden havalandı sanki. Ayakları koltuğun altına sıkışmış, kolları tüfeğinin kayışına dolanmıştı. Tanker aşağıya uçarken Bruce midesinin yukarıya çıkarak göğsüne dayandığını hissetti. O korkunç düşüş sadece bir an sürdü. Sonra tanker nehrin sularına çarptı. Araç suyun içine dalınca silahların patlaması ve balubaların çığlıkları da duyulmaz oldu. Bruce ön camdan serin bulanık yeşil suları görüyordu artık. Sanki bir akvaryumun içine bakmaktaydı. Tanker hafif hafif sallanarak yeşil suların dibine doğru iniyordu. Oh tanrım, bu olamaz. Tankerin önündeki şoför yerinden kurtulmak için uğraşırken yüksek sesle konuşmuştu. Kulaklarına yukarıya çıkan hava kabarcıklarının fısıltıyı andıran sesi doluyordu. Hava kabarcıkları gümüş bulutlar gibi camların yanlarından yükseliyordu. Tanker hala batmaktaydı. Bruce içeride basınç arttığı için kulak zarlarının gerildiğini, acı verdiğini duyuyordu. Ağzını açarak havayı içine çekip yuttu. Basınç eşit duruma gelince kulakları uğuldadı ve acı kayboldu. Sular şoför yerinin zeminine doluyor, öndeki panelden fışkırıyor, içeriği su basıyordu. Bruce yanındaki kapının tokmağını çevirip omzuyla itti ama kapı kımıldamadı bile. Bu kez bütün gücüyle omuzladı. Sonra ayaklarını ön panele dayayıp olanca gücüyle kapıyı itti. Sonunda gözlerinin yuvalarından uğrayacakmış gibi zorlandığını hissetti. Dışarıdaki su basıncı kapıyı açılmaz biçimde kapatmıştı. Yüksek sesle bağırdı. Ön cam, ön camı kır. Tüfeğini araştırdı. Elleriyle içeriye giren sular beline dek yükselmişti. Ve o hala şoför yerinde oturuyordu. Üstünden sular akan tüfeği alarak namluyu cama çevirdi. Tam ateş edeceği sırada mantığı onu uyardı. Ateş etmenin tehlikesini açıklığıyla gördü. Bu küçük yerde ateş ederse kulak zarları patlardı. Ayrıca paralanan camlar da dışarıdaki suyun basıncıyla yüzüne çarpıp sakatlar, belki de kör ederdi onu. Umutsuzlukla silahı indirdi. Paniğin yerini yenilginin kesinliğini belirten bir duygu almaya başlamıştı. Nehrin 15 metre derinliğinde kapana kısılıp kalmıştı. Kurtuluş yolu yoktu. Tüfeği kendisine çevirerek bu çaresiz duruma son vermeyi düşündü. Fakat bu fikri kafasında belirir belirmez reddetti. Hiçbir zaman bunu kabul edemezdi. Bu mutlak ölümün soğuk kıskacından kurtulmaya çalışarak beynini düşünmeye zorladı. Bir çare olması gerek dedi. Düşün, belanı versin, düşün. Tanker hala sallanıyordu. Nehrin dibindeki balçık gibi çamura oturmamıştı. Ne zamandan beri suyun içindeydi? 20 saniye geçmişti henüz. Bu durumda tankerin çoktan dibi boylamış olması gerekmez miydi? Ancak Bruce umut yüzünden birden canlandığını hissetti. Tank? Evet, sorunun çözümü tanktaydı. Arkasındaki kocaman ve hemen hemen boş sayılabilecek tank, 20 bin litre akaryakıt alan kocaman tankta sadece 1600 litre benzin vardı. Yani bu tankerin hacmi aşağı yukarı 18 tonluk suya bedeldi. Bu durumda da tanker suyun yüzüne çıkacaktı, yani yüzecekti. Bu umudunu doğrularcasına kulak zarları yeniden ağrı vermeye başladı. Basınç düşüyordu, yukarıya çıkıyordu. Bruce camdan dışarıdaki yeşil suya baktı. Gümüş gibi gözüken hava kabarcıkları artık yukarıya doğru yükselmiyordu. Dışarıda camın yanında durur gibiydiler. Tanker suyun içinde gömülmesine neden olan ilk hızdan kurtulmuştu ve tıpkı hava kabarcıkları gibi aynı hızla yukarıya çıkıyordu. Suyun aşağılardaki koyu yeşil rengi yavaş yavaş açıldı, sarımsı yeşil oldu. Bruce garip bir kahkaha attı. Şok sonrası kriz geçirdiği için böyle gülmüştü. Bu garip sese şaşarak hemen sustu. Tanker nehrin yüzüne çıktı ve ön camdan aşağıya doğru sular akmaya başladı. Bruce akan sular arasından güney kıyısını hayal meyal seçebilir gibi oldu. Kapının tokmağını çevirdi ve bu kez hemen açıldı kapı. Bruce içeriye dolan sular yüzünden biraz da zorlukla baktı dışarıya. Çevresine bakar bakmaz da nerede olduğunu anladı. Tanker köprünün altından geçerek 20 metre kadar sürüklenmişti. Güney kıyısındaki silahlar susmuştu. Kuzey kıyısında da hiç baluba göremiyordu. Yeniden ormana girip gözden kaybolmuşlardı herhalde. Bruce nehre dalarak güney kıyısına doğru yüzmeye başladı. Jandarmalarının kendisine cesaret vermek için bağırdıklarını hayal meyal işitiyordu. Fakat daha 12 kulaç atamadan zor durumda olduğunu anladı. Ağır botları ve ıslak üniforması kendisini aşağıya çekiyordu. Güç bela başındaki çelik miğferi çıkardı. Miğfer suya gömülerek battı hemen. Sonra savaş ceketinden kurtulmaya çalıştı. Fakat ceket kollarına ve göğsüne yapışıyordu. Bunu çıkarana dek 4 kez suyun içine battı çıktı. Sonunda ceketi dağıttı. Ama ciğerlerine su kaçmış, bacakları da ağırlaşıp yorulmuştu. Güney kıyısı çok uzaktaydı, oraya asla erişemeyecekti. Acıyla öksürerek yönünü değiştirdi. Akıntıya karşı yüzmeye başladı. Köprüye gidecekti. Gittikçe suya daha çok battığının farkındaydı. Kulaç atmak için her seferinde kollarını zorlayarak havaya kaldırıyordu. Bir şey hafif bir ses çıkararak suya yakınına düştü. Buna aldırış bile etmedi. Birden çevreyle ilgisi kesilmişti. Bu da boğulmanın ilk evresiydi. Soluk almayı şaşırarak yine su yuttu ve acıyla öksürmeye başladı. Başını suyun dışında tutarak soluk almaya çalışıyor, şiddetle öksürüyordu. Yine bir şey hafif bir ses çıkararak yakınına düştü. Bu kez başını kaldırdı. Bir ok başının üstünden geçti ve suya doğru indi. Kıyının yukarısındaki otların arasına gizlenmiş olan balubalar onu ok yağmuruna tutuyorlardı. Oklar hafif sesler çıkararak çevresine düşüyordu. Bruce yine yüzmeye başladı. Canını dişine takmış hafif akıntıya karşı gidiyordu. Artık kollarını suyun üstüne çıkaramayacak hale gelene, ağır botları ayaklarını aşağıya çekene dek böyle yüzdü. Sonra başını kaldırıp yeniden baktı. Köprü yakınındaydı. Aralarında 9 metre bile yoktu. Fakat o 9 metrenin 9 mil gibi aşılması olanaksız olduğunu biliyordu. Köprüye erişemeyecekti.
20. ayrımın sonu. Sayfa 300.